Ayrım 29, Doğudan Uzakta, Amin Maluf, sayfa 359. 12. gün, 1. bölüm, Salı, 1 Mayıs. Sabah birlikte labirente kadar çıkmamız için Freya Bazi ile beni almaya geldiğinde, güneş hala dağların arkasındaydı ama ortalık aydınlanmıştı. Meydana yaklaştığımızda arkadaşım, siyah taşlar beyaz taşlardan en iyi bu saatte ayırt edilir diye açıkladı. Sanki bir şapeldeymişiz gibi alçak sesle konuşuyordu. Labirentin sınırında belirli bir noktaya yerleşti. Sonra sanki bir eşiği aşıyormuş gibi, orada bir giriş kapısı varmış gibi ileri doğru bir adım attı. Gözlerimle onu takip ediyordum. Çok ağır adımlarla ilerliyordu. Başlarda eğik duran başı yavaş yavaş dikildi ve uzaklara bakmasına izin verecek bir konuma geldi. Benim ne yapmam gerektiği konusunda hiçbir şey söylememiş veya herhangi bir işaret vermemişti. Yine de onun adımlarını izlemem ve görülmez duvarları aşmam, görülmez kapıdan girmem gerektiğini sonunda anladım. Yere çizilmiş parkur fazla dolan başlı, beyaz taşlarla çizilmiş, yol da fazla dar değildi. Ama izlerin üzerinde kalmak için dikkatimin bir bölümünü adımlarıma vermek zorundaydım. Zaten bunu da fazla bir çaba harcamadan yapabildim. Bana öyle geliyor ki insan zihni, en azından benimki, bu oyuna aynı tiyatrodaki kadar uysallıkla boyun eğiyor. Orada da genç bir oyuncu hasır bir iskemleye oturduğunda, onun tahtında oturan ihtiyar bir kral olduğuna inanmamız isteniyor ve inanıyoruz. Çok geçmeden içinde dolaştığım labirenti düşünmez oldum. Gözlerimle Frère Basile'i aramayı kestim ve havanın serinliğinden başka bir şey hissetmemeye başladım. Azize Marie-Jean tarafından hazırlanmış bir iksirin etkisindeymiş gibi manzaradan koptum. Düşüncelerim mekandan ve o andan ayrılıp birdenbire bana tek önemli şey gibi görünen bir soruya odaklandı. Tanya'nın artık yitirdiği adamın adını söylemekten korkması gibi benim de adını yazmaktan ürktüğüm bu sevgili ülkeye dönmemin gerçek nedeni ne? İfadesi berrak ama anlamı bir o kadar çetrefilli, tuhaf bir cevap zihnimde ağır bastı. Sadece çiçek toplamaya döndüm. Bir çiçeği koparıp zaten elinde tuttuğun, hatta kalbine bastırdığın bukete ekleme jesti bana hem en güzel hem de en gaddar jest gibi göründü. Çünkü çiçeğe saygısını onu öldürerek gösteriyordu. Bu imge nereden çıktı? O sırada bunu söyleyemezdim ve şu satırları yazarken de, yani 7 veya 8 saat sonra, hala hiçbir şeyden emin değilim. Bunun altında bir kaygı, arkadaşlarım, ülkem ve kendim hakkında onca mahrem şeyin ortaya dökülmesine bağlı bir suçluluk duygusu mu vardı? Hatırat yazarı kendi yakınları için bir hain, en azından bir mezar kazıcıdır. Kaleminden çıkan tüm sevgi sözcükleri aslında ölüm öpücükleri. Ama aynı zamanda labirentte dolanırken dinginlik hissediyordum. Tuhaf bir şekilde kibirden çok tevazuya yol açan bir yenilmezlik duygusu ve özellikle de bir sessizlik isteği. Bu yere Frère Basile Doğu Hristiyanları, inançları, dünyaya bakışı, geçmiş hayatı, altüst oluşu, Ramiz hakkında sorgulamaya devam etme niyetiyle tırmanmıştım. Ama labirentten çıktığımda bambaşka bir ruh halindeydim. Bu parkur tefekkürü kolaylaştırırken insanın benzerleriyle her türlü alışverişini kesiyordu. Artık konuşmak, hele hele dinlenmek istemiyordum. Arkadaşım mutlaka bunun farkındaydı ve benim içime kapanmışlığıma burnunu sokmaktan özenle sakındı. Çok daha sonra otelin şoförüne beni gelip alması için bildirdiğim saatin yaklaştığını görünce, Ramzi'ye düzenlemekte olduğum buluşmadan söz etme ve bize katılmaya hazır olup olmadığını sorma ihtiyacını duydum. Bunun yaşamlarımız neydi, dünya ne oldu hakkında bir toplu meditasyon olacağını özellikle belirttim ve Murad'ın ruhunun huzur bulması için toplantıyı ekümenik bir duayla açmasını kendisinden rica edeceğimi de ekledim. Bana hiçbir soru sormadan anlaşılmaz bir biçimde başını salladı. Yeniden lafa girdim. Beklediklerimizin isimlerini saydım ve buluşmanın bir sonraki cumartesi öğleye doğru yapılabileceğini söyledim. O ana dek bu kadar kesin bir randevu belirlemeyi düşünmemiştim. Ama Fray Basil ile konuşurken onun yanından günü ve saati belirtmeden ayrılmamam gerektiğini açıkça anlamıştım. Cevap olarak iyi bir girişimde bulunduğumu ve bize katılma olasılığını dışlamadığını söyledi. Ne kadar muğlak olursa olsun bu cevabı beni mutlu etmişti ve daha kesin bir söz almaya uğraşmaktansa işi orada bırakmanın daha iyi olacağını hissettim. Geri dönüş yolunda Kivan ile nezaket kurallarının gerektirdiği birkaç kısa konuşma dışında suskun kaldım. Otele geldiğimde de Semih'i aramadım. Bu notları yazmak üzere odama kapandım. Arkadaşı geçen sefer yaptığı gibi onu arayıp manastır ziyaretinin ayrıntılarını anlatmasını beklemişti. Ama belli ki adam buna pek istekli değildi. Kadın da onu zorlamak istemiyordu. Onu sıkıştırmaktan kaçınmak için normalde yaptığının aksine yemek yemeye niyeti var mı diye sormak için telefon bile etmedi. Bunun dolaylı bir çağrı gibi anlaşılmasından çekinmişti. Bu nedenle o gün adam öğle yemeğini unuttu. Birkaç paragraf yazdıktan ve odasındaki meyveleri atıştırdıktan sonra uykuya daldı. Ancak Semiramis kapıyı çalıp saatin 4 olduğunu, havaalanına gitme vaktinin geldiğini söyleyince uyandı. İkinci bölüm. Tam bir utanç vesilesi olarak adam Naim'i tanıyamadı. Halbuki gözlerini gümrükten çıkan yolculara dikmişti. Hem yalnız hem de yanlarında birileri olan erkekleri teker teker süzüyordu. Ve yine de arkadaşını tanıyamadı. Ancak Naim karşısına dikilip adam deyince kollarını açıp ona sarılabildi. Sesi aynıydı ama uzun kıvırcık saçları kırlaşmaktan çok beyazlaşmıştı. Ve 30 yıl öncesinin yüz hatları şimdi tombul yanakların, yanık bir cildin ve bir Latin Amerika bıyığının altında gizlenmişti. ''Yeni gelen sen değişmemişsin.'' dedi. ''Hayır değiştim, miyop oldum.'' diye cevap verdi adam. Böyle özür diliyordu. ''Naim, gelenin de senin beklediğine pek benzemediğini kabul etmek gerek.'' dedi. O da özre gerek olmadığını böyle ifade ediyordu. Yolcunun elinde elma yeşili renginde sarı ve mavi şeritli bez bir torba vardı. Adam onu aldı, arkadaşı da aynı Brezilya renklerindeki büyük bir valizi peşi sıra çekmeye başladı. Semih ile birlikte onun arabasıyla geldik ama park edemedi, kapının önünde bekliyordur. Oradaydı, güler yüzlü ve konuşkandı. Katı davranmak isteyen ama kadının cazibesine kapıldığı her halinden belli olan üniformalı bir memurla tartışıyordu. Orada sadece bir dakika, bir saniye fazla değil, bir dakikacık daha duracağını söylüyordu. ''Arkadaşları zaten geldiler işte.'' diye bağırdığını duydular. Arabaya biner binmez Naim atışa başladı. Adam tutuklanacağıma o kadar emindi ki dışarı çıktığımı görmedi. Semiramis de aynı üslupla devam ettirdi. ''Senin kilon artmış, onun da endişeleri.'' Arkada oturan adam kıkırdıyordu. Bu konuşmalar ona üniversite zamanındaki, Bizanslar Kulübü zamanındaki sohbetlerini hatırlatıyordu. Zihinlerini her an tetikte bekleten ve konformizmin çirkinliklerinden korunmalarını sağlayan o tatlı saldırganlık değişmemişti. Teklifsizlik adetlerine uymak için adamın da aynı minvalde cevap vermesi şarttı. Hem kilo almış hem de görür görmez tanıyalım istiyor. Naim otelde arkadaşınınkine bitişik 7 numaralı odaya yerleşti. Ancak valizini açmaya bile zor fırsat bulabildi. Saat 10 olmuştu ve Semiramis onun gelişini kutlamak için mum ışığında bir akşam yemeği öngörmüştü. Yeni gelen ev sahibesine çoktan üzeri donatılmış sofrayı göstererek ''Fazla kilolarımı senin yanında veremeyeceğim kesin.'' dedi. Kıdemli sayılan adam yeri doldurulamaz Francis'in ellerinde açık bekleyen şişeyi göstererek ''Burası her gece meze şampanya.'' diye uyardı. ''Şampanya mı? Meze ve şampanya mı? Ne büyük bir hata. Ben izninizle arak içeceğim.'' Naim gerçekten hakarete uğramış gibi davranıyordu. Metro Hotel yassı şişesi içindeki yerel içki ve bir kova buzla görününce Naim onu şahit gösterdi. ''Meze şampanyaymış. Bunun bir zındıklık olduğunu söyleseniz onlara beyefendi söyleyin.'' Francis'in onunla aynı fikirde olduğu belliydi. Ama şakadan da olsa patroniçesini eleştirmeyi asla göze alamazdı. Ortodoks içicinin arak kadehini ayarladıktan sonra zındıkların kadehlerine de bol kabarcıklı içkilerini merasimle döktü. Rakı bardağını arkadaşlarının kadehleriyle buluşmalarının şerefine tokuşturduktan sonra Naim onlara, ''Ben gittiğimden beri ikiniz de neler yaptınız anlatsanıza.'' dedi. Bunu öyle bir tonda söylemişti ki pekala bu akşamüstü havaalanına gelmeden önce neler yaptıklarını da sormuş olabilirdi. Ama kulübün teşrifat kuralları hiçbir şeye şaşırılmaması da şart koşuyordu. Veya en azından bu şaşkınlık gösterilmemeliydi. Bu nedenle adamın ilk cevabı gayet yerindeydi. Senden 2 yıl sonra ben de gittim. Semih yerimizi tutmak için kaldı. Nereye olursa olsun göç edemeyecek kadar uyuşuktu da ondan diye lafa girdi Semih. Ama bu konuşmalar giriş taksiminden ibaretti. Naim'in sorusu gerçek bir cevabı hak ediyordu. 3 arkadaş birbirlerini çeyrek yüzyıldır gözden yitirmişlerdi. Hiçbiri ender birkaç olay dışında diğerlerinin kat ettiği yoldan haberdar değildi. Buluşmalarının bir manası olsun istiyorlarsa geçmişi gözden geçirmeleri gerekiyordu. Hem neşeli hem de bıkkın bir tonla başlayan Semiramis oldu. Bu 2 duygudan hangisinin gerçek olduğu belli değildi. Benimle ilgili söyleyecek fazla bir şey yok. Son 20 yılımı anlatmak 20 saniye bile sürmez. Arkadaşlarım gitti, savaş patlak verdi, her şeyin bitmesini bekledim. Annem babam ölünce bu oteli açtım. Kışın boş, yazın dolu ve içinde olduğumuz şu Nisan ayında 2 arkadaşım ziyaretime gelip 7 ve 8 numaralı odalara yerleştiler. Bitti işte, sıra sizde şimdi. Sustu ve bitirdiğini iyice göstermek için kollarını kavuşturdu.
Öykün biraz çabuk bitti, dürüst olamayacak kadar kısa.
Sağını solunu işleyebilirdim tabii ama size özünü anlattım. Kadehini kaldırdı, arkadaşları da ona uydu. Her biri dalgın dalgın büyük bir yudum aldı. Sonra Naim hafifçe şüpheli bir tonla,
''Demek ki evlenmedin.'' dedi.
''Hayır.''
''Niye?''
''Bazı nedenlerim var.''
''Bilal mi?''
''Bundan bahsetmemeyi tercih ederim.''
Adam kısık sesle, ''Naim, canını sıkma onun.'' diye müdahale etti.
''Canını sıkmaya uğraşmıyorum ama peşine bırakacak da değilim.'' Eğer bize her sabah kuş seslerini dinliyorum, temiz hava soluyorum, bu otel benim krallığım, gezegenin çalkantısını bana unutturan bir dinginlik adacığı deseydi, Semih sana imreniyorum, o korkunç megapollerimizde nasıl bir hayat sürdüğümüzü hayal bile edemezsin. Cennetinde bana da küçücük bir yer ayır, gelip buraya sığınamasam bile en azından düşünü kurarım diye cevap verirdim. Ama o bunu söylemedi. O arkadaşlarım gitti, annem babam öldü ve ben de yaşlanmayı beklerken diri diri gömüldüm dedi.
Ben öyle demedim.
Her halükarda ben öyle anladım. Son 20 yılımı anlatmak 20 saniye bile sürmez. Semih, yanlış anlamışsam düzelt.
Belki kendimi yanlış ifade ettim. Kesinlikle yakınmak niyetinde değildim. Sadece dikkat çekici hiçbir şey yapmadığımı, benden sonra hatırlanacak bir şey yapmadığımı anlatmak istedim. Ama keyfime göre yaşıyorum, kimseden emir almıyorum. Her sabah kahvaltım taraçaya getiriliyor ve orada gerçekten kuş seslerini dinliyorum. Ve her akşam da şampanya içiyorum. Ne yoksulluk ne de içi rahat olsun, erkeksizlik yemini ettim.
Gerçekten içim rahatladı.
Ama tepemde bir erkek olsun da istemiyorum.
Biliyorsun başka pozisyonlar da düşünülebilir.
Çok komik.
Özür dilerim, çok zekice değildi, kabul ediyorum. Bir erkeğin mutlaka yük veya zarar kaynağı olması gerekmez demek istiyordum. Bir müttefik, bir destek, bir suç ortağı da olabilir.
Hayır, yanılıyorsun, benim durumumda değil. Hayatımda bir erkeğe ihtiyacım yok.
Yanlış anlaşma olmasın, yardım teklif etmiyordum.
Kes sesini aptal.
Naim'in elini eline aldı, sonra eşitlik kaygısıyla öbür eliyle de adamın elini tuttu.
İkinizin de burada olmasından ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Biraz beni sıkıştırsanız bile bunu hangi düşünceyle yaptığınızı biliyorum. Bu da beni hayatımın en güzel dönemine geri götürüyor.
3 arkadaş öyle dururken Francis görmüş geçirmiş bir saki olarak uzakta bekledi. Hiç bakmadan her şeyi görmek sanatına ve tecrübesine sahipti.
Ancak eller ayrıldığında masaya yaklaşıp adam ile Semiramis'in kadehlerini doldurdu. Naime de temiz bir bardakta ikinci arakını ikram etti.
Brezilyalı, peki savaş sırasında ne yaptın diye sordu.
Ev sahibesi sanki cevabını önceden hazırlamış gibi, kışlarımı Rio'da, yazlarımı da Alpler'de geçirdim dedi. Arkadaşları iki cephede birden yapılan bu saldırıya tepki göstermeye fırsat bulamadan, yatıştırıcı ve şefkatli bir tavırla ellerini yeniden onların ellerinin üzerine koydu. Sonra ilkokul çocuklarıyla konuşuyormuş gibi açıkladı.
Tüm o yılları burada geçirenler asla savaş demezler, olaylar derler. Bunu sadece o ürkütücü kelimeden sakınmak için yapmazlar. Haydi birine savaş hakkında bir soru sormayı deneyin. Size saf saf hangi savaş diye sorar. Çünkü birçok savaş yaşandı. Savaşan taraflar, ittifaklar, komutanlar, hatta savaş alanları bile aynı değildi. Zaman zaman işe yabancı ordular karıştı. Bazen de sadece yerel kuvvetler vardı. Çatışmalar bazen iki cemaat arasında, bazen aynı cemaatin içinde yaşanıyordu. Savaşlar bazen birbirini izliyor, bazen aynı anda cereyan ediyordu. Benim sinip saklanmam gereken dönemler oldu. Top mermileri etrafıma düşüyordu ve ertesi güne sağ çıkıp çıkmayacağımı bilmiyordum. Halbuki 10 kilometre ileride ortalık süt limandı ve arkadaşlarım plajda yanıyorlardı. İki ay sonra olaylar tersine dönüyor, arkadaşlarım sığınaklara girerken ben plaja gidiyordum. İnsanlar sadece kendi yakınlarında, kendi köylerinde, kendi mahallelerinde, kendi sokaklarında olup bitenler hakkında kaygılanıyorlardı. Birbirinden ayrı tüm bu olayları karıştıranlar, hepsini aynı isim altında bir araya getirenler, bize savaş nutukları çekenler, sadece burada uzaktan yaşayanlar oldu.
Adam kışın Rio'da, yazın Alpler'de yaşayanlar diye kekeledi. Mesajın alındı. Bununla birlikte olayların uzaktan değil de yakından daha iyi görüldüğü konusunda pek ikna olmadım. Olay yerinde daha fazla acı çekildiği kesin. Ama bu insana görüş berraklığı veya serin kanlılık kazandırmaz. Bir gün Murat bana telefonda, sen burada değilsin. Bizim maruz kaldığımız şeylere maruz kalmıyorsun. Anlayamazsın demişti. Ben de ona haklısın, ben uzaktayım, anlayamam. O zaman hadi izah et bana, dinliyorum diye cevap verdim. Tabii ki hiçbir şeyi izah edemedi. Sadece kendisinin kurban olduğunu ve bu sıfatla işine geldiği gibi davranma hakkına sahip olduğunu kabul etmemi istiyordu. Hatta gerekli görürse öldürme hakkına bile. Ben uzakta oldum ve acı çekmediğim için ona akıl verme hakkına sahip değildim. Semiramis sanki herhangi birinin aklından böyle bir suçlama geçebilirmiş gibi, ben kimseyi öldürmedim dedi. Adam arkadaşının elini dudaklarına götürdü. Hayır, tabii ki kimseyi öldürmedin. Ben sana değil ona, aramızda bulunmayana cevap veriyordum. Zaman zaman onunla kafamda tartışıyorum. Semiramis elini çok ağır ağır çekerek, ben kimseyi öldürmedim diye tekrarladı. Ama istemedim değil. Elimden gelse tüm liderleri öldürür ve tüm çocukları silahsızlandırırdım. Dul bir kadının hayalleri bunlar. Arkadaşlarının bozmaya cesaret edemedikleri bir sessizlik oldu. Sonra Semiramis gözlerini tabağından kaldırmadan ekledi. Savaşın dul bıraktığı ilk kadınım herhalde. Bunda da hiçbir şan şeref yok. Siz savaş dulları için dikilmiş bir anıt gördünüz mü hiç? Yine bir sessizlik. Maître d'hôtel bu sessizlikten yararlanarak içkileri tazeledi. Semiramis başını kaldırdı. Madem ki savaş sırasında ne yaptığımı gerçekten merak ediyorsunuz, size anlatacağım. Zaten fazla uzun sürmeyecek. İlk zamanlarda henüz depresyondan çıkamamıştım. Bilal'in ölüsü binlerce başka ölünün altında kaybolup gitmişti. Ama ben henüz kendime gelememiştim. İçim dışım ilaç olmuştu ve kafam sürekli dumanlıydı. Hiçbir şey yapmıyor, evden hatta odamdan dışarı çıkmıyordum. Zaman zaman dizlerimin üstünde bir kitap duruyor ama yarım günü tek bir sayfa çevirmeden geçirdiğim oluyordu. Bizim evin yakınına ilk bombalar düşmeye başladığında beni sığınağa kadar taşımak zorunda kaldılar. Annemle babam bana sanki yeniden 4 yaşında bir çocuk olmuşum gibi davranıyorlardı. Harikaydılar. Tek bir suçlama yapmadılar. Şefkat ve sevgiden başka bir şey görmedim.
kızlarının yeniden çocukluğa dönmesine ve sürekli yanlarında olmasına sevinir gibi bir halleri vardı. Beni bir aile dostu, kendisi de Mısır göçmeni olan 85 yaşındaki ihtiyar bir psikiyatr takip ediyordu. İki günde bir gelip beni görüyor ve ailemin içini rahatlatıyordu. Çıkacak bu işten, ona biraz zaman ve çok sevgi verin, gerisi bana ait. Yaptığı tedavi ve şefkatle bana yardım etti sanıyorum. Ama gerçek tedavi mahallemizin bombalanması oldu. Hatta çok kararlı bir top mermisi içimde bir şeyleri değiştirdi. Daha bir gün önce beni sığınağa kadar sürüklemek zorunda kalmışlardı. Ama o patlamanın hemen ardından annemi babamı sığınağa ben ellerinden tutup götürdüm. Sanki o ana dek zihnim ve duyularım buzlu bir camın altında ışıksız kalmışlardı ve bu patlama o camı saniyeden daha kısa bir anda paramparça etmişti. Etrafımda olup bitenlerle yeniden ilgilenmeye başlamıştım. Sesim, iştahım geri gelmişti. O zamana dek feri sönük duran gözlerim yeniden canlanmıştı. Artık o gün nerede çatışma olduğunu öğrenmek için radyo dinliyordum. Yeniden okumaya başladım. Yeniden yaşamaya başladım. Bütün bunlar öldürmeyi amaçlayan bir top mermisi sayesinde olmuştu. Sonra annem babam 6 ay arayla öldüler. Önce annem kanserden, sonra da babam kahrından gitti. Erkek kardeşlerimin ikisi de Kanada'da, Vancouver'daydılar. Beni yanlarına çağırıyorlardı. Ama her şeye sıfırdan başlamaya ne isteğim ne de cesaretim vardı. Terk edilmiş durumdaki bu mülkü üzerime geçirip otele dönüştürmeyi tercih ettim. Bu defa her şeyi öğrendiniz, savaşımı anlattım. Şimdi sıra sizde, sizi dinliyorum. Sen veya sen.
29. ayrımın sonu. Sayfa 372.